Kafamda Deli Soruların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Buğra'yla yine çok keyifli bir sohbet üzerine konuşacağız. Merhaba Buğra.
Merhaba herkese.
Şimdi ben genel olarak kanalıma baktığınızda veyahut da bir de entelektüel sözlüğe baktığınızda bir felsefe merakım var, felsefeciler vesaire. Felsefe konuşmayı da düşünmeyi de seviyorum. Bugün çok felsefenin büyük soruları dediğimiz bazı kavramlar var. İşte varoluş, özgürlük, anlam gibi bir üçleme olarak. İşte varoluşsal felsefe, özgürlük ve determinizm, insanın anlam arayışı gibi temalar üzerinden bir sohbet yapacağız bugün. Hazır mısın bunu?
Göreceğiz.
Ya bunu, ya bu kavramları bu arada 35-40 dakikalık bölüme sığdıramayız. O ayrı bir şey.
Tabii.
Genel bir üzerinden geçip zaten bizim de hep amacımız şeydir. Bir şeyleri başlatıp insanlara o merak duygusun. Ya bizim dediklerimiz de doğru değildir yani bu arada. Yani
Tabii ki.
sonuçta genç insanlarız. Zamanla öğreniyoruz. Bundan 2 sene önce yaptığımız bölümlere
Utanıyoruz.
baktığımızda utanıyoruz. Abi ne keşke bunu söylemeseydin falan deyip.
Keşke bunun kaydı olmasaydı diyoruz.
Ben de inatla silmiyorum falan. Buğra mesela çaktırmadan bana şey diyor ya. Böyle bunu da söylemişiz ama benden şey bekliyor galiba. Sileyim mi kanka falan. Öyle
Bu
desen
niye
herhalde
hala duruyor hani, değil
silmeyecek.
mi? O bölüme benim 6. eleştirim. Bu bölüm niye hala duruyor?
Ben inatla mesela hiç dile getirmedik kadar.
Yok tabii
Sana...
canım ya. Espri zaten değil mi? O dursun orada.
O bir şey değil mi? Utanç mı?
Yok, kendi gelişimini görmen açısından da hani şimdi geyiğini bir kenara bırakırsak, aa bak ben böyle diyormuşum şu an artık böyle demiyorum diye kendi gelişimini görmen açısından da güzel oluyor.
Evet, yani insanlara da bu arada tavsiye ediyorum. Ben hatta Buğra'ya da bir kendi podcast'ini falan yapsın diye tavsiye ettim. Umarım yapar. Kendi dertlerini daha özgür bir şekilde bireysel olarak planlarsan çok güzel olur bence senin için. Hatta sen çalışkansın da bir şeyi yaptın mı o güzel şeyi bulursun diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
Planlamayı vesaire. Şimdi biz böyle yapıyoruz da kafamıza estiği için yapıyoruz. Sen şimdi kendi podcast'ini yapsan ona göre bir kurgu da yaparsın. O kurgudan ilerlersin gibi. Yapabiliyorsun. Neyse çok konumuza şey yapmadan. Şimdi 3 tane kavramımız var. Varoluş, özgürlük ve anlam. Bunlar herkesin hayatında olan şeyler, herkesin dertleri. Bunları genel bir giriş yaparsak nasıl bir yorum olacak? Teker teker girmeden genel bir üçünü değerlendirirsek eğer.
Evet, zaten teker teker girdiğinde yani bundan bahseden filozoflar işte şudur budur, şu yüzyıllar bu yüzyıllar falan, o çok böyle hem akademik olur hem zaten süre yetmez. Önce aslında şöyle bir şeyle başlamak lazım. Ya felsefe, sen konuyu öyle başladın. Felsefeden bahsetmeyi seviyorum, felsefeyi seviyorum diye. Çok kısa aslında 2-3 dakika, yani bu konular için neden felsefeye ihtiyaç duyulmuştur ve felsefeye neden ihtiyaç duyulmuştur aslında bir açıklamak gerekiyor. Yani bunlar neden felsefeyle açıklanıyor. Ya da neden insan felsefe yapar? Şimdi genelde şöyle bir algı var. Yani felsefe nedir? Felsefe düşünmektir zannedilir. Aslında öyle değildir. Felsefe düşünce üzerine düşünmektir. Düşünmüşlükler üzerine düşünmektir. Yoksa her insan düşünür ama her insan felsefe yapar demek değil. Düşündüğün şeyler üzerine düşünmektir.
Muhakeme eder ya.
Ama düşüncelerini muhakeme eder.
Ha.
Yani hayatı düşünmek sadece felsefe değildir.
Ha.
Hayatla alakalı düşüncelerini düşünmek. Yani ben hayatı işte Tanrı üzerinden açıkladım. Bitti değil. Neden Tanrı üzerinden açıkladığımı da düşünmektir işte bir yerde felsefe.
Ya şey,
Yani
bir çantam var. Çantanda bir sürü şeyler dolduruyorsun. Felsefeyi de bunları bir düzene sokabilirsin. Ya o karışık parçaları toparlayıp bir cümle üretebilirsin yani.
Evet. Dolayısıyla her düşünen felsefe yapmaz. Ama her felsefe yapan düşünmüştür diyebiliriz. Şimdi işte varoluşçuluk, özgürlük ve anlam da bizim başlıklarımız. Yani özgürlükle alakalı düşündüğünde felsefe yapmayacağız. Özgürlükle ilgili biz şöyle düşünüyoruz. Bunu niye böyle düşünüyoruz? Ya da insanlar neden özgürlükle alakalı böyle düşünmüştür düşünerek aslında felsefe yapmış olacağız. O yüzden burası önemli. Buraya felsefeye neden ihtiyaç duyduğumuz. Öncelikle özgürlük üzerinden gidelim. Çünkü ben aslında şöyle bir biraz ters köşe yapmak istiyorum. Eğer özgürsen her şeyi rahatça açıklayabilirsin ama özgür olmadığın fikrindeysen açıkladığın hiçbir şey sana yetmez.
Yani sonuç olarak şöyle çok net anladım seni. Sınırım belli oluyor. Sınırım belli
Evet.
oluyorsa o sınırın birazcık dışına çıktın mı?
Çıkabiliyor musun?
Yani
Konu orada devreye giriyor.
her şey bembeyaz.
Ya da şöyle, sınırlanmış olmak özgürlüğe ihlal midir? Yoksa bir metot mudur? Bir şeyi sınırlamak.
Şöyle bir
Ben
şeye
şu an moderatör oldum.
odaklanmak için sınırlar gerekebilir. Ama genel kapsama baktığımızda sınırlanmak özgürlüğe pranga vuracaktır tabii ki de.
Peki kendini sınırlamak?
Nasıl yani?
Şimdi ben dışarı çıkmak istiyorum. Biri benim dışarı çıkmama engel oluyor. Bu benim özgürlüğüme yapılmış bir ihlaldir. Dışarı çıkma hakkım var. Ben diyorum ki ben bugün dışarı çıkmayacağım ya. Evde kalıp şunları şunları yapacağım diye kendime bir çerçeve çiziyorum. Bu özgürlüğe ihlal değildir.
Özgürlüktür, evet.
Anlatabildim mi?
Ha
Bak, her iki türlü de aslında dışarı çıkamadım.
ha.
Ama biri özgür, birinde özgürsün, birinde değilsin.
Ya kendi kararınla alıyorsun ama o da biz dediğin gibi evet sınır koyuyorsun ama yine de.
Evet. Yani sınır senden geldiğinde özgürlük, dışarıdan geldiğinde özgürlüğe ihlal oluyor. Aynı eylemleri de yapsan da. Anlatabildim mi? İşte felsefe yapmak böyle bir şey.
Şey bu arada, bütün felsefeciler herhalde bu anlatabildim mi? Bir tane unuttum. Kıymetli bir felsefeci var, televizyonlara çıkıyor. O da mesela her cümlenin sonunda anlatabildim mi diyor
Çünkü anlatabilmektir felsefe
ya.
yapmak. Yani burada şöyle bir durum var. Bir konudan bahsetmek istiyorum. Zaten felsefeyi konuşuyoruz ya. Mesela varoluşla alakalı. Descartes'in meşhur "Düşünüyorum öyleyse varım". Tabii varoluşçuluk elbette sadece bu değil. Ama dahil bir konu. Şimdi "Düşünüyorum öyleyse varım" muhabbeti aslında şöyle ortaya çıkıyor. Bu senin de çok eskiden bir Matrix simülasyon teorisi. Hatta idealar dünyası, Platon'a da değinmiştik ya. Şimdi o dönemlerde şöyle bir şey konuşuluyor. Ben etrafındakilerin var olduğunu nereden bileceğim? Yani ben bu masanın şu an var olduğunu nereden bileceğim? Konuşma tartışması ortaya çıkıyor. Descartes bunu bir adım ileri taşıyor, diyor ki ben kendimin var olduğunu nereden bileceğim? Ve bunun üzerine şöyle bir çıkarım yapıyor. Aa, düşünüyorum öyleyse varım. Anlatabildim mi? Şimdi düşünüyorsan varsındır da ben senin düşündüğünü nereden bileceğim? Anlatabildim mi bunu da? Bak yine anlatabildim. O yüzden bunu sorarsın. Çünkü felsefe bir yerde karşı tarafa anlatabildim mi dedirtir. Ya sen düşünüyorsan öyleyse varsındır da düşündüğünü de bana ispat etmen lazım. O yüzden ben ne düşündüğümü sana anlatabilmem adına anlatabildim mi diye bunu felsefeciler, ben felsefeci değilim de, bu metotta genelde sorulur. Çünkü anlatamadıktan sonra, ikna edemedikten sonra yaptığın şey felsefe olmaz.
Ya kendin için felsefe yapamaz mısın?
Kendin için bir felsefe yaparsın da bir yerde de o hep seninle konuştuğumuz, yani insan niye mağaraya bir şey çizdi ki konusunu ele alırsın. Ya da kendin için felsefe yaparsın ama bu genel anlamda tarih boyunca felsefecilerin yaptığı şeyden çok uzaktır. Çünkü hepsi bir metodolojik olarak bir şey açıklar. Yani kitap yazar, kendi düşüncesinin neye dayandığını açıklar. Bunu yapmak durumunda hisseder insan kendini. Çünkü ben sen söyle.
Şöyle kendinden örnek vereceğim. İlk başta dediğin gibi kendin mesela ben ilk başta çıktığımda kendim için podcast olayını yapıyordum ama bu zamanla mesela bir yerden sonra bir şey öğretmek demeyelim de bir derdini anlatabilmeye dönüşebiliyor. Yani doğal bir süreç
Dönüşmeli
yani.
zaten.
Aynen
Bak,
dönüşmeli.
dönüşmeli bu arada. Yani ben kendi alanımda istediğimi söylerim. Ne anladığım, ne anlaşıldığıyla alakalı da hiç ilgilenmem. Ben sadece konuşurum. Ve çıkarımlarını da paylaşmam gibi bir dünya da yok, öyle bir felsefe de yok. O yüzden bunların hepsi üzerine ve ben senin ne düşündüğünü bileceğim ki senin düşüncenin üzerine düşünebileyim. O zaman felsefe yapalım. Sadece kendi düşüncelerim üzerine düşünürsem bu yaptığım şey biraz hamster çarkı muhabbetine döner.
Ya
Paylaşım.
elitist felsefeciler var ya, o yüzden bazı böyle insanlar da var ama ya.
Yani bir şey kattılarsa iyi ya. Ya bir katma değer varsa ortada o zaman yapsınlar. Ama yani Platon işte mağara alegorisini niye o zaman ortaya attı? Neden bu insanlar kitap yazdı? Ya da Nietzsche niye böyle buyurdu, Zerdüşt yazdı? Niye bir hani Übermensch diye yani bir Süpermen yüksek insan dedi? İşte Schopenhauer mutluluğu aradı en sonunda niye yoktur diye anlattı. Spinoza niye bunları yaptı? Yani değil mi? Hani hepsi neden bize fikirlerini anlattı? Çünkü felsefe böyle yapıyor.
Bir de buradaki bazı insanların da tavırlarına, şeylere bakarsa çok insanları umursayacak insanlar gibi değil dersin. Ona rağmen yapıyorlar.
Ya burada şöyle bir şey var. Hani insanlar şunu der diye fikri saklamak ayrı bir şey. Ama sonuçta fikrini beyan edersin. İşte felsefe buralarda ön plana çıkıyor. Yani düşünceni bilmek zorundayız. Ve düşüncemi bilmek zorundasınız. Tavrı felsefede gerekir. Ki düşünce üzerine düşünce üretebilelim.
Öyle büyüyor.
Öyle büyüyor tabii ki. Başka türlü olmaz. Yani bu hani felsefeden bahsetmeden yani özgürlük kavramıdır, anlamdır, varoluşçuluğa çok giremezdik diye aslında biraz bir 10 dakika felsefeyi konuşmak gerekti. Çünkü neden yani biz varoluşçu felsefeyle açıklayalım ki? Dinle açıklayalım o zaman. Diye felsefeden bahsetmek isterim. Yani özgürlüğü o zaman sanatla açıklayalım mesela. Dinle açıklayalım, politikayla açıklayalım. Ama bak biz felsefeyi seçtik. O yüzden felsefeden bahsetmemiz gerekti.
Doğru. Evet, nasıl devam edelim?
Ben şeyi sormuştum. Hani sence özgürlük nedir? Yani özgür olmanın, yani özgürlük çünkü bu konularda önemli. Özgür olmanın belirteci nedir? Kıstası nedir? Hangi alanlarda özgürüzdür, hangi alanlarda değilizdir?
O çok şey bir soru. Yani en basit, senin o verdiğin örnekte kendin seçebiliyorsan, kendini kısıtlayabiliyorsan dediğin gibi özgürlük oluyor, ama başkası tarafından bir dayatma olduğunda zaten direkt özgürlük set vurulmuş oluyor. Ama hayatta da bir sürü şeyler var. Yani şimdi toplum giriyor, işte toplum girdi mi bazı şeylerden mecbur kısıtlanıyorsun. İşte sonuç olarak herkesin bir de özgürlük anlayışı farklıdır. Yani birisi sokakta çıplak koşmak isteyebilir. Ama toplumsal ahlaki şeylere göre bu mecburen yapamayacaktır. Yani ket vurulmuş oluyor. Ama nitekim o insan özgür olmuyor aslında. Gibi gibi birçok unsur var ya. Yani. Bunu her şeyi söyleyebiliriz. İşte bazısı evlenmek istemiyordur ama ailesi zorla evlendiriyordur. Bu da bir özgürlüğe bir şeydir. Ya herkesin hayatında bazı kavramlar oluyordur işte. En basitinde aile yapısında oluyordur. Başka şeyde okulda oluyordur. Eğitim sisteminde oluyordur. Her şeyde bir... Ya ben genel olarak hepimizin özgür olduğunu düşünmüyorum. İşte... Zaten bir de şey de var abi. Yaşanmak için özgür olamıyoruz. Yani gündelik hayatta bir para kazanmamız gerekiyor. Zamanımızı satıyoruz. İşte kimse bence durduk yere o kadar 9-6, 9-5 işte çalışmak istemiyordur. Yani bundan zevk aldıklarını düşünmüyorum. O zamanı başka bir şeylerde değerlendirmek ister ama mecbur olarak hayatın gereklilikleri vesaire bir sürü kavramlar nedeniyle işte kendimizi kısıtlamak zorunda kalıyoruz. Genel özgürlük düşüncem
Yani
bu yani.
anladım. Sen daha çok diğerleri ve birey üzerinden
Evet.
özgürlüğü açıkladın. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Daha önce zaten bahsetmiştim bir kitap yazıyorum diye. Hatta sen de değinmiştin. Ben hala yazıyorum işte. Orada da değindiğim bir konu. Mesela şu an canın çay isteyebilir senin. Çay içersin ya da içmezsin. Bunun kararını verebiliyorsun değil mi? Ama canının çay isteyip istemeyeceğinin kararını veremezsin. Canının ne isteyeceğinin kararını sen vermiyorsun, farkında mısın? Canın isteyip istediğinde o şeyi yapayım mı yapmayayım mı kararını veriyorsun.
Ya bize bir seçenek sunuluyor. Biz A veyahut da B'yi seçiyoruz.
Evet. Yani içeriden biri bir şey istiyor. Kendi içimizden. Ya bir canım bir anda şu an kahve çekiyor diyelim. Kahve içeyim mi içmeyeyim mi diyorsun. Ama kahve isteyeyim mi istemeyeyim mi diyemiyorsun. Şimdi insan kendi içinde özgür mü değil mi tartışmasını o yüzden açtım. İçeride biri var gibi.
Kim o?
Yani işte kim o? Orada varoluşçuluk da oradan devreye giriyor. Aslında onu oraya bağlayacağım.
Vay.
Yani
Nolan böyle kurgu yapmaz be.
varoluşçuluğun olayı kendini var etmek midir? Varoluşa şahit olmak mıdır? Yoksa bir anda pat diye abi baktım varım. Şimdi anneni babanı seçmemişsin. Cinsiyetini seçmemişsin. Zaman dünyayı seçmemişsin. Yani hangi çağda dünyaya geleceğini seçmemişsin. Toplumu seçmemişsin. Biz özgür müyüz diye konuşuyoruz. Canının ne isteyip istemeyeceğini seçemiyorsun. Ne rüya göreceğini seçemiyorsun. Yediğin yemekten bir anda soğur musun, soğumaz mısın, affedersin istifra yapar mısın, yapmaz mısın, tuvaletin ne zaman gelir gelmez seçemiyorsun.
Çocuğunu seçemiyorsun.
Ya yapmayı seçiyorsun en fazla.
Yani.
Hatta bazen onu da seçemiyorsun olmuyor falan. Yani müdahaleyle falan.
Hı.
Şimdi böyle bir yerde biz özgür müyüz değil miyiz'i illaki toplumsal baskıyla dış dünyayla bence bakmamıza gerek yok. Kendi içimizde özgür değiliz. Yunus Emre'nin bir ben vardır bende benden içeri dediği bir ben var içeride. Burada bir psikolojiye giriş yapacağım. Çünkü bu çok da kel alaka bir şey değil ama. Şimdi bazen mesela insan üzülüyor. Yani bir şeye üzüldüğünü fark ediyorsun, tamam mı? Diyorsun ki ben buna üzülmemeliyim.
Yani niye
Ama
üzülüyorum
üzülmeye de
diye sinir oluyorsun, değil mi?
devam ediyorsun. Şimdi üzülen sensin, üzülmemen gerektiğini düşünen sensin. Üzülmeye devam eden sensin. Üzüldüğü için kızan sensin. Ya ben buna niye üzülüyorum ya diye fırça yiyen sensin, fırça atan sensin. Bazen insan kendinden utanır. Hani içeriden ya kime utanıyorsun mesela? Ya da kim kimden utanıyor? Anlatabildim mi ne demek istedim? İçeride hep biri var gibi. Başka biri var gibi. İşte o yüzden yani içeriden biri bir şey istiyor. Sanki biz onu mantıksal anlamda yapalım mı yapmayalım mı? Ya bunun yeri şimdi değil. Bak bir dakika sen bunu istiyorsun ama falan diye böyle kendimizi terbiye ediyoruz bazen. İşte Freud'un hani id ego, süperego muhabbetinde olduğu gibi. Yani ben bunu yani ağlamak istiyorsun mesela dışarıda. Ağlamıyorsun. Bunun yeri şimdi değil ya falan diye böyle kendinle mesela diyaloğa giriyorsun. Ağlamak isteyen kim? Ağlamaman gerektiğini söyleyen kim? Anlatabiliyorum değil mi ne demek istedim? Katman katman bir şey çıkıyor içeride. Dolayısıyla ya bu ortamda benim fikrimdir. Yani özgürlüğün ölçüsünden çok bahsetmek mümkün değil.
Yani bu
Sadece biz bir karar merciyiz. Yani biri bir şey istiyor. Biz onu sürekli terbiye ediyoruz. Yani işte kitap okumalıyım diyorum mesela. İşte bu programı yapıyoruz mesela şu an. Ne karın doyurur, ne para kazandırır, ne bir şey yapar. Ama yapıyorsun bunu.
belki dezavantaj bile olabilir yani.
Olabilir. Yarın çünkü bunlardan bambaşka düşünürsün. Daha önce programın başında bahsettiğimiz gibi. Kendine sıkmak gibi olur. Silsen silemezsin. Sen silsen biri kayıt almıştır orada durur. Velev ki. Ha, dün böyle bahsetmişti, bugün böyle bahsetmişti olur. Dolayısıyla bana şöyle geliyor. İçimizde bizim bir hayvan var. Bunu böyle anlatıyorum. Biz onu sürekli dizginliyoruz. Öyle değil, şimdi değil. Bu şekilde değil, zamanı değil gibi. Dolayısıyla orayla hep savaş halinde insan. Yani içindeki o artık hani bilinçaltı mı dersin, haz dünyası mı dersin, libido mu dersin,
Ya
libidodan
tasavvufta nefs derler mesela, nefis.
kastım. Tasavvufta yani o yüzden türetiyorum. Yani ama hepsi her kültür oraya bir isim koymuş. Bir
Ama
şey
var
var.
yani, evet bir şey
Ama
var.
evet bir şey var. Adı değişse de. Hep onu terbiye üzerinden. Şimdi sürekli biriyle yaramaz bir çocukla uğraştığım bir yerde çok özgürüm diyemiyorum. Yani sürekli onu dizginlemen lazım. Hani özgürlüğü bu şekilde cevap vermek isterim. Dolayısıyla toplumsal baskıları, işte hani 9-5 işe gitmen lazım, sevdiklerinin, ailenin senden beklentisi falan, bunların tamamen dışında kendi içimizde zaten bir özgürlük olmadığı kanaatindeyim.
Çok doğru.
Ha, toplumsal özgürlük şöyle, hani yapmak istediğin şeyleri yapabiliyor musun? Üzerinden, hani bu toplumsal anlamda sosyolojik kapsama girer. Yani bir zümre yapmak istediği şeyleri yapabiliyor mu? Yani o sosyolojinin özgürlüğü. Bizimki daha çok felsefik ve psikolojik. Hatta temelde felsefik üzerinden gittiği için bireysel aldım. Ben asla özgür olduğumuzu düşünmüyorum.
Doğru.
Yandan daha önce, yani bir önceki bölümde din bilim konuşmuştuk. Orada bir değinmiştik ama bir adım daha cüretkârlaşarak söyleyeyim. Hani orada Müslüman olduğumu söylemiştim. Yani bu konular üzerine düşündüğümü, ama eğer bir tanrı varsa ve din varsa ve sen "ben özgürüm ya arkadaş" diye yaşadığında bedel ödüyorsun. Böyle bir yerde asla özgürüm denmemeli.
Vurucu oldu
Yani Adem cennette günah işlemiş, sen dünyaya sürülmüşsün. Yani kimse özgürlükten bahsetmez diye düşünüyorum.
baya.
Bu da işin dini kısmı. Ha, özgür olmamak çok kötü bir şeydir, ayrı bir konu. Yani ben özgür olmadığımızı düşünüyorum, ama farkına sen bu hiç kötü bir şey demedim. Ya da iyi bir şey de demedim. Sadece bir çıkarım yaptım. Anlatabildim mi?
Bu sefer de mesela çok full özgür olduğunu düşünsen de şey oluyor. Başıboş kuduz köpek gibi de ortalıkta
Evet.
dolaşabilirsin.
Aynen. Yani o yüzden programın başında dedim ya, yani bir alan koymak, bir alan çizmek, engellemek kötü bir şey mi ki? Yani özgür değilim, tamam. Ama enteresan ve tuhaf bir şekilde bu beni çok rahatsız eden bir şey değil. Kimini rahatsız eder. Belki söylediğimiz şeyler şu an birilerinin canını sıkmıştır. Ya hakikaten ya böyle bir durum var diye belki bir karamsarlığa sürülmüştür. Yani fark etmediği bir açıyı görmüştür. Ya da kimisi de tamam da olması gereken bu zaten. Yani ne yapacağız, biz hayvan mıyız ki? Biz insanız. Tabii ki bizim sınırlarımız, terbiyemiz olacak demiştir. Dolayısıyla hani özgürüm ya da değilim diye bir çıkarım yaptıktan sonra bu iyi midir, kötü müdür? Onu ben tamamen kişiye bırakıyorum. Yani anlattığım şeyler iyidir, kötüdür diye hiçbir yorum, kendi adıma ben bundan rahatsız değilim sadece diyebilirim.
Ya zaten karar verme özgürlüğün olması bile bence yeterli bir şey.
Tabii
Sana
tabii.
sunulan seçenek üzerinden özgürsen eyvallah yani.
Ha, işte burada sadece şey devreye giriyor. Yani yaptığın her şeyin bir şekilde faturasını kendin ödüyorsun.
Evet.
Yani hareket etmekte özgürsün de hareketlerin neticesini, ya ben ödemeyeyim bunu diye bir alanın yok. Ya ben canım istediğini yapayım da hiçbir fatura ödemeyeyim alanın yok.
Yani özgürlüğün buradaki cevabı aslında bizim varoluşumuzla direkt bütünsel bir şey kuruyorsun. Sen varoluşundan ötürü doğal olarak özgür değilsine çıkıyor burada olay.
Ben öyle düşünüyorum. Yani bu böyledir demiyorum. Ben sadece öyle düşünüyorum ve bunun da hani dediğim gibi rahatsız etmiyor.
Ya zaten bir 5 saniye kafanda düşündükten sonra lan ben böyle böyle karar veriyorum. Canım şu an şunu istiyor, şunu istiyor. Hep zaten böyle hep iki şey var yani. Ben böyle üç şey arasında hiç kaldığımı hatırlamıyorum. Yani bir şey ya
Evet.
yaparsın ya yapmazsın. Ya
Evet,
gidersin
bazı
ya
şeyler
gitmezsin.
ikidir tabii. Ama şu var, bak o güzel mesela. Hatta kitapta ona da değindim. Hani şöyle bir hataya düşebiliyoruz bazen. Ya iki ihtimal var, %50, %50. İşte iki ihtimal her zaman %50 değildir. Bazen %80'e %20'dir. Yani iki ihtimal eşittir %50 demek değil. Bunu istatistikçiler ne demek istediğimi anlar. Öyle değil mi? Yani dışarı çıktığında diyelim ki eve döndün ya da dönmedin. Yani eve dönmeme ihtimalin %50 olsaydı dışarı çıkmazdın zaten. Anlatabildim değil mi? Yani
Evet.
iki ihtimal olması demek %50 demek değildir. Oranları da güzel vermek lazım.
Güzel şey oldu bu arada. Ben mesela bölümün buraya gideceğini düşünmezdim. Benim hoşuma gitti yani. Konuşurken
Aynen.
şu an bizi dinleyenler böyle konuşurken benim aydınlandığımı şahit oldular.
Ben hani itiraf edeyim, 1 saat 2 saat önceden falan ben bu konuyu buraya çekerim diye düşünmüştüm.
Vay, hep böyle bilinçaltına oynuyor adam ya. Kurgu yapıyor. Göbels.
İlk programımız PR'dı, unutma. PR'cıyız.
Ama şey, balans çok güzel yani. Özgürlük kavramını direkt varoluştan girmek benim aklıma gelmez açıkçası.
Ya tabii burada hani şey özür dilerim. Felsefe tarihindeki varoluşçuluk bu manada sadece kapsamamıştır.
Aynen.
Yani biz burada var olmayı bir yani olmak, var olmak olarak ele aldık. Felsefe tarihinde varoluşçuluk çok farklı şekilde incelendi. Zaten dediğimiz gibi hani onları ele alacak olsak program bitmez. Ya bunlar bir ömürlük konular. Bırak neyin 40
Ya
dakikası.
düşün yani, şunu açıklamak bile, şu an süreye baktım 25 dakika olmuş hemen.
Aha.
Bir de şey var tabii. Şimdi bu ikisini işte özgürlük tabanında konuştuk. Bir de bu işin anlam tarafı var. Yani hepimiz bir anlam peşinde. Bunu daha önceki bölümlerde de konuştuk. Hep bir anlam arayışı var insanlarda. Bende de çok şey var. Bir ara çok kafaya taktım. Ya sonuç olarak herkesin bir hayatında bir şey olmalı yani. Mesela senin kendine göre anlam arayışın şu an ne? Bu çünkü değişken bir şey. 10 yıl sonra bambaşka bir şey de olabilir belki. Evet, teknik bir arıza sebebiyle ikinci parta geçtik şey olarak. Yarım kaldı. Şimdi devam ediyoruz. Evet Buğra, sendeyiz.
Sen en son anlamla alakalı bir şey sormuştun. O ara bir teknik bir şey oldu. Ben oraya gelmeden önce özgürlükle alakalı bir şey eklemek istiyorum. Bu bizim yüzyılda, ya bu yüzyılda özellikle hani özgürlük çok hem dejenere edildi hem de yanlış anlaşılan bir kavram. Dış özgürlükten bahsediyorum şu an, toplumsal özgürlükten. Yani demin hani zaten insan içinde özgür değildir anlamını çıkarmıştık ama şöyle bir şey var. Canının istediğini yapmak eşittir özgürlük gibi bir nasıl söyleyeyim, tanım var. Yani canımın istediğini yapıyorsan ben özgürümdür. Ama işte oradaki bir paradoks ortaya çıkıyor. Yani canının ne isteyeceğini sen seçemediğin için canının her istediğini yaptığında kendine aslında bu sefer köle oluyorsun. Arzularına köle olmuş oluyorsun. Çünkü orası önemli. Ne istediğini sen seçemiyorsun. Dolayısıyla ne istediğini her yapışın özgürlük demek değil. Bu içeride bir paradoks getiriyor insana. Ama şu var tabii ki, insan istediği şeyi yapabilme hakkına sahip olmalı. Dış faktörler buna engel olmamalı. İnsan bunu yapmayı seçmemeli. Kendini terbiye için. Ya ben bunu istiyorum ama yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Muhakemesi insanın kendisine ait olmalı.
Ya direksiyonu sağa veyahut da sola kıracaksın. Ama doğru
Ama
tarafı
bu hakkın
kırmak
ol.
önemli.
Ama bu hakkın olmalı. Yani gelip biri senin elinden o direksiyonu almamalı. Orası özgürlüğe sıkıntı. Evet. Yani ben canım istediğine bir şey yapabilmeliyim. Biri buna engellememeli. Ama onun muhakemesi işte bende olmalı. Yapmalı mıyım, yapmamalı. Dolayısıyla burası önemli bir şey. Bir konu. Buraya değinmek lazım. Yani canım istediğini yapıyorum, özgürüm. Ama canımın istediğini ben seçemiyorum. O zaman özgür müyüm? Paradoksu. Bir de canımın istediğini yapabilmeliyim tabii ki. Biri engellememeli. Ama ben yapmamayı seçmeliyim kendimi terbiye etmek için noktası. Hani ondan onu değinmek istedim. Çünkü bu önemli bir konu.
Ya bizi dinleyip şey değil mi? İnadına en özgür olabilecek şeyi yapmaya çalışmıyor
Yani özgürüm ya diye kendini kanıtlamaya.
sokakta çıplak dolaşmıyor
Ya o da zaten bak hani özgürlük müdür değil midir? O da bambaşka ahlaki felsefeye
Tabii
hayatta söz
canım,
konusu değil.
evet.
Yani hebele hübele yaşamak değil. Yani bir yerde de bir sınır, bir kısıtlama gerekiyor. Toplumsal düzen için. Yani düzen varsa özgürlük var mı? O hani çok başka bir konuşma götürür işi. Biz daha çok birey bazında işi ele
Ben
alıyoruz
sana
çünkü.
direkt söyleyeyim abi. Zaten bu tarz bir şey yapıyorsan hazzın peşinden koştuğun için aslında hazzın kölesi oluyorsun. Ne kadar
Öyle oluyor.
özgürlük yani.
Tabii. Yani o yüzden canın istediğini her yapman özgürlük müdür? Ya da bunu yaptığında gerçekten özgür müsün? Konusunu gündeme getirmeye çalıştım. Anlam
Evet,
demiştik.
anlam tarafından gidelim. Bu daha önceki bölümde de yaptık ama şimdi onun zamandan da baya bir süre geçti anlam üzerine. Anlam tarafında
İnsanın anlam arayışı
evet, insan anlam arayışı
yapmıştık.
üzerine. Aslında tam da o minimalde biraz konuşacağız. Felsefede de hep bir anlam arayışı vardır genel olarak. Zaten ana mantığı odur yani. Bu düşünmek, bir anlam üzerine düşünürsün genel olarak diye düşünüyorum. Senin burada söz etmek istediğin şeyler nelerdir?
Burada biraz tarihten önemli kişilerin değindiği noktalardan belki bir örnek vermek gerekir. Mesela bugün değil daha önce itibariz. Bir Freud konuşması yapmıştık seninle. Yani Freud'u neden diğer psikiyatrlardan ayırmalıyız diye. Hani Freud anlamı hazza bağlamıştı. Yani insanın yarına çıkmayı istemesinin sebebi nedir? Noktası. Yani her psikiyatrı bir şekilde bir şeyleri açıklıyordu. Ama Freud, ben neden yarına çıkmak istiyorum? Yani dünyadan şikayet ediyorum, hayattan şikayet ediyorum. Diyelim ki intihar ediyorum. Ya da intiharın aşamasındayım. Fakat bu psikiyatride bir anomali olarak gözüküyor. Bir problem olarak gözüküyor. Halbuki ben şikayetçiysem gidebilme hakkım var. Bu neden peki psikolojik sorun olarak ele alınıyor? Anlatabildim mi? İşte buradan cevabı verilemiyordu.
Ya ben sana en basitinden örnek vereyim mi? Lafını kestim. Bir gün öleceksin. Öleceğini biliyorsun. Niye yaşıyorsun?
İşte bir şeyler katmaya
Ha,
çalışıyorsun.
yani
Ya da
ola.
işte niye bir şeyler katmaya çalışıyorsun peki? Yani bu ne niye ki? Yani o konuştuğumuz konu işte bir insan niye mağaraya resim çizer ki? Yani niye sanat yaparsın ki? Biz şu an bunu niye yapıyoruz? Gibi. İşte Freud bunu şöyle açıklıyordu. Senle de konuştuğumuz zamandan örnek vereyim. İşte ilk başta süt emiyorsun. O süt kesiliyor. Sonra parmağını emiyorsun bazen süt emmediğin zaman. O parmak gidiyor yerine emzik geliyor. Emzik gidiyor belki bir yastığa sarılma geliyor. Hep o hazzın peşinden koşuyorsun aslında. Tatmin haz, tatmin haz. Haz o kadar çekici geliyor ki tatmin olmadığın zamanlarda yeni tatmin arayışlarına giriyorsun. Bu böyle biraz bir bağımlılık gibi. O yüzden ertesi güne çıkıyorsun der mesela Freud. Aristo şöyle bir şeyi ele alır. İnsanın varacağı en uç nokta neresidir? Yani en iyisi neresidir anlamında. En uç nokta. Yani olumsuzluk anlamında değil.
Nirvanası nedir yani?
Evet. Şimdi bazı şeyler araçsal anlamda istenir. Mesela herkes hepimiz para isteriz. Ama parayı kendinden dolayı istemeyiz. Kariyer yapmak isterse diyelim. Ya bir yerde CEO olmak istersin mesela. CEO olmak için CEO istemez. CEO'nun getirilerinden dolayı.
Bir
CEO'luğun
araçtır,
getirileri.
evet.
İşte tek bir şey böyle değil. Mutluluk. Mutluluğu kendisinden dolayı istersin. Ulaşmak istediğin yer o doyum noktasıdır. Yani mutluluğun daha ötesinde bir şey yoktur. Bu anlamda baktığında. Mutluluk bir araç değildir mesela. Huzur da öyledir. Huzuru bir araç olarak kullanmazsın. Yani huzuru ben şunun için araç edineceğim diyemezsin mesela. Dolayısıyla istediğin şeyleri, yani anlam yüklediğin şeyler bir araç mı yoksa amacın kendisi mi? Zengin olmayı bir amaç edindiğinde geçmiş olsun. Çünkü bir gün zengin olduğunda amacın kalmış. Mutluluğu amaç edinirsen geçmiş olsun demem çünkü mutluluk çok değişken. O yüzden seni her zaman ertesi güne çıkartır. Çünkü bugün mutlusun, yarın değilsin ya, yine mutlu olmak için yaşarsın. Ama zengin olmayı amaç edindiğinde zengin olduğunda amacın kalmaz. İşte amacı o şekilde ayırt etmek lazım. Benim amacım araçsal kullanacağım bir şey mi yoksa ulaşacağım bir nihai nokta mı? Tanrı'ya amaç edinirsen bir ömür yaşarsın.
Doğru.
Dini, inancını, işte mutluluğu, hazzı aynı şekilde. Çünkü şöyle bir şey var. Biz mesela seninle işte bu programı yapacağız dedik. Programı yapıyoruz, mutluyuz. Bu programı yapamasaydık mutsuz olacaktık. Canımız sıkılacaktı o an. Çok değişken bir şey. Ama burada benim hani sen o soruyu sordun diye anlam nedir dedin ya. Sanırım son zamanlarda geldiğim nokta memnun olmak. Mutlu olmak değil. Yani hayatından memnun muyum? Kendimden memnun muyum? Yaptığım şeylerden memnun muyum? Mutlu muyum değil. Çünkü bugün mutluyumdur. Yarın biri ters bir şey söyler. Canım sıkılır, mutsuz olurum. Akşamına yine mutlu olurum. Ya yolda seni görüyorum, mutlu olurum. Seninle buluşma planı yaparız, iptal olur, mutsuz olurum. Ama mesela seninle olan dostluğumdan memnunumdur. Arada mutsuzluklar, mutluluklar olmasına rağmen. Memnun olmakla mutlu olmayı böyle bir süredir ayırdığımdan beri sanırım anlam arayışım yaptığın şeylerden ve var olduğun şeylerden memnun olmak üzere.
Çok güzel bir cevap bu arada. Memnun
Teşekkür.
kavramı gerçekten enteresan. Ben de bunun hakkında bir düşünmem gerekebilir. Beni de bu şu an şey yaptın yani. Çünkü bu değişken bir şey yani. İnsanlarda bir de şey de vardır. Hedef bilinciyle anlam arayışları olduğu için sanki tepeye bir şey koyacaklar. O hep öyle kalacak sabit. Hayatı boyunca oraya ulaşmaya çalışacaklar. Yani anlam öyle bir şey değil aslında. Dediğin gibi tüketilen bir şey değil yani. Tüketilen bir şey ise
Evet.
elde edince kalıyorsun. Sonra yaşayan bir ölüden bir farkın kalmaz yani.
İşte Platon'un mağara alegorisi burada devreye giriyor. Mağaraya zincirlenmiş ve karanlıkta olanlar. Yansıyan gölgeler. Onları gerçek zannetme olayı. Ama dışarıdaki bir dış gerçeklik. Yani buradaki uyanış muhabbeti galiba ben mağaradayım muhabbet olayını kabul etmek. Mağaradaysam zaten özgür değilim. O da özgürlükle bağlantılı.
Biz zaten bayağıdır mağarada olduğumuzu kabul ediyoruz. Belki çıkmaya çalışırız.
Zaten bak şöyle bir şey var. Yani mağaradan çıkmış olmak mı marifet, o çabanın kendisi mi marifet? Yani o bile ayrıca ele alınacak bir şey.
Tabii canım yani olay yolculuk varmak değil.
Yani yol bir yere çıkıyor mu yoksa yolda yürümek mi zaten olay? Muhabbetin. Dolayısıyla yani anlamı bu şekilde soyutsal bir yere bağladığında ertesi güne memnun bir şekilde çıkabiliyorsun. Memnun değilsen bile değiştirmen gereken şeylerin analizini yapabiliyorsun.
Nedense şey oldum ya. Bir
Çöktüm.
Yo çökmedim de yani ben mesela bu programdan sonra direkt şey yapacağım. İnsanlara da bence tavsiye ediyorum onu. Uzanın, oturun. Gözleri kapatın. Bir düşünün abi. Yani tam olarak onu yapacağım mesela. Ben gerçekten ne istiyorum ya? Mutluluk mu, memnuniyet mi, başka bir şey mi? Bunları bir insanın düşünüp ona göre bir dediğin gibi yol haritası çizmesi lazım. Çünkü gerçekten
İşte bir
insanı çok
şekilde
olumlu etkiliyor.
tabii ya çünkü bak bir şekilde bizim yani buna isteyen tesadüfler, isteyen yaratılışlar ama tatmin sistemimiz var. Yani bir şekilde tatmin olmamız lazım. Bu tercih ettiğimiz bir şey değil. Yani bizim bir şekilde kendimizi tatmin etmemiz lazım. Bu en basit yemeklerde bile böyle. Yani her gün tuzsuz makarna yemek istemezsin. Yani yediğin şeylerde bile bir tatminlik ararsın. En iyisini yapmaya çalışıyorsun. Bir yere oturduğunda en iyisi gelsin istersin. En basit. Yani yiyip 5 saat sonra vücudundan çıkacak bir şey. Anlık bir dile gelen lezzet. 20 dakika sürecek. Kötü olsa ne olacak ki? Ne olacak? Yani anlatabilir miyim? 20 dakika yemek yiyeceksin. Kötü ya ne olur ki? Ama orada bile biz tatmin arıyoruz. Dolayısıyla bu bizim engelleyemediğimiz bir şeyse neyin bizi tatmin edeceğini doğru seçmemiz lazım. Bunların kararı üzerine düşünmek lazım. Nedir beni gerçekten tatmin eden? Diyelim ki bir çıkarım yaptın. Burada işte bu doğru mudur? Bu iyi midir, bu güzel midir? Üçlemesine bakmak lazım. Çünkü zaman zaman bunlar çelişebilir. Yani bir çocuğun mesela mutlu olması iyidir. Hatta güzeldir. Değil mi? Ama sürekli onu mutlu etmeye çalışmak doğru değildir.
Kendinden götürürsün hem de çocuğu şımartırsın.
Evet. Ya ama niye? Halbuki mutlu olması güzel. O zaman sürekli mutlu olsun. Ha ama bak doğru değil diyorsun. O yüzden doğru, iyi, güzel kavramları üzerine de düşünmek gerekiyor. Bu şekilde.
Bu yüzden felsefe.
Bu yüzden felsefe işte, o yüzden düşünce üzerine düşünmek. Yani ben böyle düşünüyorum, ben böyle istiyorum da niye istiyorum? Hangisi doğru diye. Felsefe burada devreye giriyor. Düşünce üzerine düşünmektir esas muhabbet.
Tabii canım, şu an yani bu bölümü yaparken bile beynimin daha çok çalıştığını hissediyorum ya. Şu an beynim kalbim gibi atıyor.
Tabii.
İşlemci çok yoğurduk. Ama işte çok genel kavramlar olduğu için şimdi büyük felsefesi, ya bu şu an konuştuğumuz üç kavramı da ana akım olarak konuşan binlerce felsefeci,
Tabii.
filozof var
Tabii zaten o yüzden bak biz ne tarihinden bahsettik ne temsilcilerinden bahsettik.
yani. Biz
Yani
şu an
sadece
üçünü aynı
üzerinden
anda böyle
sohbetin bu.
harmanlamaya çalışıyoruz. Bir de onun verdiği de
Tabii.
şey var. Zorluk var. Ama genel olarak çok benim için ufuk açıcı bir bölümdü açıkçası. Yani editini yapacağım vesaire. Böyle bir 2-3 kere dinlemek gerekebilir çünkü şimdi sen de fark etmişsindir. Anlatabildim mi diye sorduğuna göre bazı şeyler tam oturmuyor olabiliyor. Tam dinleyince tekrar dinlemek lazım.
O anlatabildiğimin içinde zaten ben de varım. Yani ben konuşuyorum da ben anladım mı konuştuğum şeyleri. Çünkü konuşmak kolay. Yani bunu hep söylüyorum. Yani ben hepimiz için geçerli. Bunun itirafını da yapmak lazım. Yani konuştuklarımızın ne kadarıyız?
Evet.
Yani aklına gelir de bunu ne kadar hayatına indirebiliyorsun, ne kadar sindirebiliyorsun. Yoksa gerçekten konuşmak kolay ya. Yani konuşmak dile bakar. Eylem ruha, kalbe bakar. Orayı da analiz etmek gerekiyor. O yüzden bunlar yani anlatabildim benim her zaman soru sorduğum yerde ben de varım. Kendime de anlatabildim mi bunu?
Burada bile çok güzel bir dokunuş yaptın. Tebrik ediyorum.
Estağfurullah.
Gene uzun oldu. Sonlara eklemek istediğin şeyler, nasıl bitirmek istersin? Eksik gördüğün, tam oturmadı dediğin bir yer var mı?
Yok yani ben memnun kaldım böyle bir bölüm
Memnun
olmaktan
kaldıysan
diyebilirim.
sıkıntı yok.
Yani, mutlu da oldum, memnun da kaldım.
Şey değil mi böyle? Yani burada zaten biz bir kapıyı açtık. Buradan sonrası size kalmış.
Yani hadi girelim o zaman kapıdan.
Açık bırakın da başkaları da gelsin.
Tabii.
Kilitlemeyin. Ama güzel yani. Bunları düşünebilmek, şey yapmak. İnsanlar, tamam haklısınız. Günlük hayatta düşündüğünüz bir sürü şeyler var. Bir de bunun üstüne bunları mı düşünelim diyenler de olacaktır ama bunları düşünmek yük değil. Bence tam tersi bir hafifleme yaratıyor.
Ya bu arada şeyle biz seninle felsefe bölümünde şundan bahsetmiştik. Platon da onu söyler. Yaptığımız şey bulutların üzerinde uçmaktır. Yani sosyal hayat böyle yürümez. Gündelik hayat bunlar üzerinden yürümez. Hani dolayısıyla buraya gelecek ya insanların ne derdi var sizin konuştuğunuza bakın. Gibi bir itiraz olabilir ki bu tarz konulara hep o itiraz gelir. Ya yani bu sohbetler onlar dışarıda tutularak ya da fark edilmediği için yapılmıyor zaten. Tabii ki sosyal hayatta biz de böyle değiliz. Yani hepimizin kendi bir hayat koşturmacası var, şu var, bu var. Ama bu koşturmaya çok kendimizi kaptırıp da bunlardan uzak kalma tehlikesi daha büyük. O yüzden yani biz koşturalım, hayatımızı idame ettirelim, para kazanıyoruz, para harcıyoruz, şudur, budur. Ama bu taraflar da var. Bu taraflardan her zaman kendimizi beslememiz lazım. Çünkü sosyal hayat genelde seni hüsrana bırakır. O yüzden senin kendini besleyeceğin yerler gerekir diye bunlardan bahsediyoruz. Yoksa hayattaki, ekonomideki, şundaki, bundaki problemleri farkında değiliz de burada laga luga yapmıyoruz yani. Burası önemli bir şey.
Topraklayacaksın kendini ya direkt. Bir vücudun çok elektriklenirse bir toprağa basarsın, bir rahatlarsın. Bu da öyle biraz
Hı.
bence. İnsanın bir rahatlama, bir kaçış noktası gerekiyor. Bazı şeyler de derler. İşte kendi kafanın içinde bir oda yarat. O zihninde o odada takıl. Orada özgürce düşündüğünü hayal et. Hiçbir yerden kaçamıyorsan. Şimdi insanların bahaneleri de olabilir. Yani tek kalamıyorum. İşte öyle bir ortamım yok. Her yerden şey yapamıyorum, kaçamıyorum. Öyleyse de zihninde bari tek kalmaya çalış, düşünmeye çalış gibi şeyler oluyor yani. Madem odan yoksa kafanda bir oda yarat. gibi şeyler.
Evet.
Yani çok
Ya çünkü herkesin imkanı aynı değil zaten.
Ya çok basit değiliz yani. Aslında biraz içe döndüğümüzde ne kadar güzel bir varlık olduğunu da anlıyoruz.
Evet. Yani o yüzden bunların üzerinde düşünürken bir şeylerden kendimizi tamamen dışarıda tutarak yapmıyoruz. O mağara alegorisinde bir şeyden bahsedebilir miyim?
Tabii.
Var mı biraz vakit?
Estağfurullah, var. Buyurun.
Şimdi mağara alegorisi şundan önemli. Bu varoluşçuluğa da, özgürlüğe de aslında değinen çok güzel bir şeydir. Bu genelde sadece idealar dünyasını açıklamak için kurgulandığı zannedilir ama öyle değildir. Burada şöyle bir konu var. Şimdi bu mağara yer altında bir mağara. Platon'un mağarasından bahsediyoruz. Yer altında bir mağara. İçeride boyunlarından, ayaklarından ve ellerinden zincirlenmiş insanlar var. Bu insanlar mağaraya bakıyorlar. Yani mağaranın girişlerine arkası dönük. Mağaranın ağzı açık. Ve oradan güneş ışığı vurdukça, işte mağaranın önünden birileri geçtikçe, kuş uçtukça, ağaçtır falan filan. Bunların gölgesi duvara yansıyor. Bunlar da o gölgelere bakarak hayatın oradan ibaret olduğunu zannediyorlar. Platon diyor ki, biz içlerinden bir tanesini çözsek ve burası önemli bir nokta. Onu zorla ışığa döndürsek. Bak zorla ışığa döndürsek. Bunu neden söylüyor? Çünkü karanlıkta kalmış bir göz ışığa bakmak istemez der. Karanlığa alışmış insanları aydınlık rahatsız eder der. Dolayısıyla bak burada bir zorlama var. Yani aydınlanmanın zorla yapılması gereken bir şey olduğunu söylüyor. Tamam, ışığa baktı bu kişi. Sonra mağaranın önüne geldi. Dışarı çıkacak ya, artık zincirli değil. Der ki Platon, dışarı çıkmak istemez. Çünkü konfor alanı. Bir ömür mağarada geçti. Dışarıda yeni bir dünya var ama dışarı çıkmak istemez. Korkar. Ne
Tabii.
yapıyoruz? İkinci adım. Dışarı zorla atacağız. Zorla dışarı çıkartmak. Olayı var. Aydınlatmanın ikinci olayı. Fark ettin ama dışarıya da zorla çıkacaksın. Bu kişiyi dışarı çıkardık ve artık dışarıda gerçek dünyayı gördü. Gerçek insanları. Artık gölgeleri görmüyor. Gerçeğini görüyor. Sonra üçüncü bir adım. Bu kişiyi içeri tekrar zorla sokacağız. Neden? Çünkü burası önemli. Aydınlattın ama aydınlatmak zorundasın. Yani aydınlandın ama aydınlatmak zorundasın. Vahiden örnek vereyim. Hazreti Muhammed'e vahiy geldiğinde tamam sen peygambersin bitti değil. Mağaradan çık ve insanları uyar. Bundan mesulsün. O yüzden ben düşünüyorum, ben fark ettim, kimseyle de paylaşmıyorum demek felsefeye de dine de ters. Fark ettiysen paylaşacaksın. Bu aydınlanmanın ve aydınlatmanın mesuliyetini gösterir. Sonra o kişi mağaraya girdi. Enteresan bir şey oluyor. Bu sefer karanlıktan dolayı gözü rahatsız oluyor. Çünkü aydınlığı görenler de karanlığı gördüğünde rahatsız olur. Der. Ve içerideki insanlara şunu der. Sizin gördüğünüz her şey yanlış. Siz bir hayal alemindesiniz. Gerçekler böyle değil. Onların bildiği her şeyi onlara yalan olduğunu söyler. Ve der ki bu neticede ne olur böyle bir durumda? Öldürülür. İşte burayı Sokrates'ten almıştır. Çünkü Sokrates aydınlatırken öldürüldü. Hazreti Muhammed Medine'ye aydınlattığı için göç etmek zorunda kaldı. Hazreti İsa o yüzden çarmıha gerilmeye kalktı. Aydınlatmanın böyle bir bedeli vardır. Karanlıkta olanlar tarafından öldürülmek. Ve yani yok etmek istemez. Dolayısıyla bak bunların hiçbiri konfor alanında olacak şeyler değil. Hepsi meşakkatli şeyler. Aydınlığa bakmak, dışarı atılmak, tekrar içeri sokulmak. Yaptığımız şey öyle tamam bulutların üzerinde bir şey falan filan ama sosyal hayatın koşturmacasına kapıldığında işte mağaradaki gölgelere bakarak yaşayan insan modeline dönüyorsun. O yüzden ben mağaradayım. Benim dışarı çıkmam lazım. Yani çok rahatsız edici bir şey. Evet. Ya niye ben para kazanıp bunu yatta katta erkek olduğumuz için söylüyorum kadınla yapmak varken niye ben yani 20 tane kitap alıp da odamda mağaramda bunları okuyayım ki? Ama yapmak mesuliyetini kendine verdiğinde insan oluyorsun. O yüzden Platon mağaradan dışarı çıkanı tekrar içeri sokuyor. Çık ve şimdi sosyal hayata git. O yüzden vahyi aldıktan sonra sen peygambersin kurtulun değil git ve insanları uyar. Böyle bir mesuliyet getirir. O yüzden bunları konuşmak, bunlar üzerinde düşünmek gerekiyor. Yani bunları konuşmak, luga boş yapmak değil. Bir şey fark ettiysen paylaşmak mesuliyetin var. Bilginin sadakası diye bir şey vardır.
Evet.
Sana bu nasip olduysa, ilham olduysa bunu ver. Yani cebindeki parayı verdiğin gibi gelen bilgiyi de ver. İki şey olur. Yanlışsa düzeltilirsin. Karşı taraf farkında değilse o uyanır. Bak sen demin bir şey söyledin. Mesela memnuniyetle mutluluk arasındaki farkı düşünmemiştim dedim. Şimdi bizim deminki sohbetimiz buna vesile oldu. Şimdi ben bunu niye kendimde sattım ki?
Tabii ki de.
O yüzden yani bunları konuşmanın önemini mağara alegorisinden örneklemek istedim. Bunun bir mesuliyeti var. Fark ettiğin şeyleri paylaşmak. Onu söyleyeyim dedim. Belki biraz uzadı ama
Yo yo, çok
hani
güzel oldu bu arada. Çok güzel bir final oldu. Bir filmi izlerken finali de güzel oldu mu daha da çarpıcı oluyor. Podcastlerde de geçerli bir şey bence. O zaman çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Buraya da çok
teşekkür
teşekkür
ederim.
ediyorum. Baya beyin olarak yorucu bir bölüm olmuş olabilir.
Evet, öyle oldu biraz çünkü benim başım ağrıdı.
Benim de başım ağrıdı. Demek ki karşılıklı yani.
Evet, hakikaten.
Ama başımız ağrıdığına göre de doğru bir şey yapmışız bence.
Şimdi bir biyolog gelir çünkü ekrana bakıyorsunuz bir saatler. Bütün işin büyüsü gider. O yüzden işte bilimle her şeyi açıklamayalım. Esprisini yaparız.
O zaman gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.
Siz de öyle.